Ayrım 17. Kök Tengri'nin Çocukları Ahmet Taşağal. Sayfa 144. 7-4-10. Göktürk asker ve hayvanlarının zehirlenmesi. Batı Göktürk Kağanı Çin'e karşı Doğu Göktürk Devleti'ne destek verdi. Üstelik Tolon ortadan kalkınca kendini bilge ünvanıyla Doğu Göktürk Devleti'nin Kağanı ilan etti. Üzerine gönderilen büyük orduları yenen Tardu'yu meşhur casus diplomat çok basit bir hileyle yıktı. Tardu, Çin ordularıyla uzun süren meydan savaşları yapmış, ağır kayıplar verdirtmişti. Artık savaş meydanlarında zafer kazanamayacağını anlayan Chang Sun-sheng, Göktürk ordusunun ve sürülerinin su içeceği kaynaklara gizlice zehir akıtarak büyük bir katliama sebep oldu. Askerlerinin önemli bir kısmını ve sürülerini kaybeden Tardu yine savaş meydanlarında pes etmedi. Ancak Töles boylarının isyanı kontrolünün büsbütün kaybolmasına sebep oldu. Kendisi 603 yılında Tibet'in kuzeydoğusundaki Tuyu Hunlara sığınarak tarih sahnesinden çekildi. 7-4-11. Çinlilerin tahta çıkardığı Kaan. Boş kalan Doğu Göktürk tahtına oturtmak için Suveyi Hanedanı aynı yıl içinde Çin'e sığındıktan sonra orada Kaan ilan edilen Tuli'yi Çimin Kaan ünvanıyla Göktürk ülkesine gönderdi. Çimin ünvanıyla 609 yılına kadar tam anlamıyla Çin imparatoruna bağlı bir idare sürdürdü. Onlar adına Korelilerle savaştığı gibi kendini ziyarete gelen Suveyi İmparatoru Yang'ın ayaklarına kapanarak itaatinin derecesini gösterdi. 609 yılında hastalıktan öldü. 7-4-12. Doğu Göktürk Devleti'nin kuvvetlenmesi ve Çin İmparatorunun kuşatılması. Çimin'in yerine geçen ve Shipi ünvanını alan oğlu Tuçi karakteri açısından babasına hiç benzemiyordu. Dul kalan üvey annesi Çin asıllı prenses Yicheng ile evlendi. Bu şekilde geleneklere uygun davranan Shipi Kaan, Çin'e gönderilen yıllık vergiyi kestiği gibi onun üstünlüğünü tanımadığını bildirdi. Onun güçlenmesini engelleyemeyen Çinliler hemen yine entrika faaliyetine giriştiler. Yapılan plana göre Kaan'ın kardeşi Chi Yiqi Shah'da Kaanlık teklif edilip Güney tarafının Kaan'ı ilan edilecek, böylece Doğu Göktürk ülkesi ikiye bölünecekti. Fakat Chi Yiqi Shah diğerleri gibi ağabeyine ihanet etmedi. Bu planın başarısızlığı üzerine Çinliler Göktürk ülkesi içinde yaşayan Soğutlulara el attılar. Çünkü Soğutlular Göktürklerin Çin hilelerine kapılmalarını engelliyordu. Ancak Çinlileri yakından tanıyan ve Göktürkleri her zaman uyaran Soğutluların kendisi kandı. Ticaret yapmak vaadiyle Çin'e çağrılan Soğutlular Mayi şehrinde kurulan bir tuzakla ortadan kaldırıldılar. 615. Kardeşine kağanlık teklifi yapılmasına, ardından da iyi ilişkiler içinde bulundukları Soğutluların kandırılıp hileyle öldürülmesine kızan Shipi Kaan, hızla Çin topraklarına daldı ve kuzey eyaletlerine doğru teftişe çıkmış olan İmparator Yang'ı Yanmen Kalesi'nde kuşattı. Zor durumda kalan imparatora bütün çağrılarına rağmen diğer eyaletlerin hiçbirinden yardım gitmedi. İmparator Yang korkusundan ağlamaya başlamıştı. Yanmen Kale şehrinde bulunan 41 burçtan 39'u Göktürklerin eline geçti. Çaresiz kalan imparatorun imdadına Pei Chu adlı devlet adamının tavsiyesi üzerine Shipi Kaan'ın Çin asıllı eşi Yicheng yetişti. Kaan'a Göktürk ülkesinin kuzeyinde Töles boylarının isyan ettiğini söyleyerek onun kuşatmayı kaldırıp geri dönmesini sağladı. Böylece imparator kendini kurtardı ama devletinin dağılmasını engelleyemedi. Bundan sonra eyaletindeki devlet adamları birer birer isyan ettiler. Neticede Suveyi İmparatorluğu yıkılırken onun yerine Çin tarihinin en parlak devirlerinden birini yaşatan Tang Hanedanı kuruldu. 617-905. Kazandığı parlak zaferlerden sonra Shipi Kaan'ın hem şöhreti hem de kuvveti artmıştı. Her yıl Çin'e akınlar yaptığı gibi yıllık vergiye de bağlamıştı. Kendisine sığınan bazı Çin beylerini Çin Kaan'ı ilan ediyor, üstünlüğünü her alanda hissettiriyordu. Tamamen Türk tarzında yetişen bir süvari birliğiyle yaptığı yardımlar sayesinde Tang hanedanının kurulmasını sağlamıştı. Shipi Kan 619 yılının Şubat ayında Çin'e karşı büyük bir akına geçti. Sarı Irmağı hiçbir mukavemetle karşılaşmadan aştıktan sonra Taiyuan şehrine hücum edilecek iken öldü. 7-4-13 Bir Kağan'ın Zehirlenmesi. Shipi'nin ani ölümü üzerine Doğu Göktürk tahtına onun oğlu küçük olduğu için kardeşi İlteberşat, Çulo Kağan ünvanıyla geçti. Çin'de 617 yılında kurulan Tang Hanedanı'nın birçok muhalifi vardı. Göktürkler fırsattan istifade ederek bu muhalifleri destekliyor ve Tang Hanedanı'nın güçlenmesini engelliyorlardı. Hatta bunlardan birini kendi topraklarında imparator tayin etmişlerdi. Bu arada Çin'in kuzeyindeki şehirler sürekli yağmalanıyordu. Tang muhalifleri 620 yılında Çulo Kağan'ı Tang Hanedanı'na karşı büyük bir akın yapmaya ikna etti. Kuvvetli bir ordu hazırlandı. Göktürk ordusu hazırlanan plana göre dört büyük koldan hücuma geçecekti. Tang Hanedanı'nın imparatoru Katsu çok korkmuş ve Kağan'a saldırıdan vazgeçirmek için Chengyuan Sho adlı elçiyi göndermişti. Adı geçen elçi Çulo Kağan'ı ikna edemedi. Fakat satın aldığı adamlar vasıtasıyla Kağan'ı zehirledi. Kendisini zehirleyenleri hapse atan Çulo bir süre sonra öldü. 621. Kağan'ın desteklediği Çinli muhaliflerden bazıları kendisine ihanet ederek Tang İmparatorunun tarafını tutmuşlardı. 7-4-14 Devletin Kağan'ı. Çulo'nun kardeşi Bagaturşat, üvey annesi İçeng Prenses'in desteğiyle İlkan, Çiyeli, Hisli ünvanıyla Doğu Göktürk tahtına oturdu. Askeri gücü açısından çok kuvvetli bir devletin başına geçen İlkan, saltanatının ilk yıllarında oldukça başarılıydı. 621'den itibaren Çin başkenti Chang'an yakınlarına kadar uzanan akınlarda bulunmuş, ülkesi için büyük miktarlarda ipek elde etmişti. Çin'in kuzeyindeki bütün şehirler kuşatılıyordu. Ancak Kağan'ın huzuruna çıkan Chengyuan Sho adlı elçi, onun bütün Çin'i ele geçirse bile elde tutamayacağını, Tang Hanedanı'yla barış yaparsa kazancının millete gitmeyeceğini, sadece Kağan'ın hazinesinde kalacağını söyleyerek İlkan'ı ikna etmeyi başardı. Ve Kağan ordusunu toplayıp geri döndü. 622. Böylece girişilen barış dönemini Çinliler bozdu. Bazı mevkilerde Göktürklere saldırdılar. Bunun üzerine Göktürk orduları tekrar Çin'e yöneldi. 623 yılında başlayan akınlar 625 yılına kadar aralıksız sürdü. Zaferler birbirini takip etti. Yeğeni olup Küçük Kağan ünvanını taşıyan Tuli'nin gizlice Çin'le dostluk anlaşması yapması üzerine İlkan'ın morali bozuldu. 7-4-15 Vei Irmağı Barış Anlaşması. O da 626 yılında Vei Nehri'nin kıyısında Tang İmparatoru ile bir barış anlaşması yaparak seferlerine son verdi. Anlaşmaya göre iki taraf artık birbirine saldırmayacaktı. Halbuki bu vakte kadar kalabalık Çin ordularının hiçbiri Göktürklere karşı üstünlük sağlayamamıştı. Dolayısıyla boş yere Göktürklerin Çin üzerinde kurduğu askeri ve siyasi baskı sona erdi. 7-4-16 Yıkılışa Giden Yol. İlkan sahip olduğu büyük güce rağmen önemli hatalar yapmıştı. Göktürk töreleri, kanunları yüksek mevkilere getirilen Çinli ve Soğudlu vezirler tarafından bozuldu. Bunun üzerine milletin kanına ve devletine güveni kalmadı. Ayrıca 627 yılında ağır bir kış olmuş, hayvanların çoğu öldüğü için kıtlık baş göstermişti. İçine düştüğü ekonomik sıkıntıdan vergileri artırarak kurtulmak isteyen İlkan, büyük bir isyanla karşılaşıp kendine bağlı boyların çoğunu kaybetti. Söz konusu boyların liderliğini Sir Tarduşlar yapıyorlardı. Çin'den de aldıkları destekle 627 yılında kendi kağanlıklarını ilan ettiler. Artık Çinliler Göktürkleri yakından izliyorlar, her an yıkılmasını bekliyorlardı. İlkan, kıtlık ve soğuk dolayısıyla güneye doğru ilerlemiş, Çin'in kuzeyindeki dağlarda ava çıkmıştı. Neticede 630 yılında Çinlilerin kurduğu pusuya düşerek yanında kalan son birliklerini de kaybetti. Daha sonra kendisi de yakalanarak Çin'e götürüldü. 630. Doğu Göktürk Devleti böylece ortadan kalkıyordu. Orada 634 yılında üzüntüsünden öldü. 7-5 Batı Göktürk Devleti. 7-5-1 Batı'da zirveye çıkış. Yukarıda da bahsedildiği gibi Tardu 582 yılında Çinlilerin kurt başlı sancağı gönderip kendisinin bağımsızlığını tanıdıklarını bildirmeleri üzerine doğudan ayrılarak tek başına hareket etmeye başlamıştı. Yani artık Batı Göktürk Devleti söz konusudur. Daha sonra Doğu Göktürk Devleti'nin iç mücadelelerine karışması üzerine Tardu ile İşparan'ın arası iyice açılmış, aralarında sonucu belli olmayan savaşlar yapılmıştı. Oysa aynı Tardu, Batı alemiyle olan münasebetlerinde oldukça başarılıydı. Daha 576 yılında Kırım'da Bizans'a ait olan Kerç, Bosforos Kalesi'ni zapt eden Batı Göktürk orduları 5 yıl sonra Kersonesos Kalesi'nin önlerinde göründüler. Bu sıralarda başka bir orduları Kafkaslardaki Derbend'i kuşatmıştı. Batı Türkistan sahasında meskun Soğutların hemen bütün krallıkları Tardu'nun hakimiyetine girdi. 591 yılında Doğu Türkistan'ın en meşhur ve kuvvetli şehir devleti Kao Chang, Turfan Krallığı da ele geçirildi. Soğutlu tüccarlar bu ülkeden geçtiklerinde sürekli vergi verirlerdi. Semerkant kralı Tardu'nun kızıyla evlenmiş, Kaşgar ülkesi de her yaz yetiştirdikleri ürünlerden vergi vermek üzere bağlanmıştı. 588-89 yıllarında Sasaniler üzerine hücumlar yapılmış, Baktriya ve Toharistan işgal edilmiş, Herat'a kadar ulaşılmıştı. Bagdis civarı dahi Göktürklerin eline geçmişti. Bu sırada İran'da Sasani İmparatorluğu tahtında Anuşirvan'ın İstemi Yabgun'un kızı Fakim'den doğma Türkzade lakaplı Hürmüz hüküm sürüyordu. Fiziki görüntü olarak Türklere benzediği için Türk oğlu Türkzade lakabıyla meşhur olmuştu. Hürmüz'ün oğlu Hüsrev Perviz'in hükümdarlığı zamanında Batı Göktürk askerlerinin Sasanilerin iç mücadelelerine karıştığı görülmektedir. Özellikle Perviz ile Behram Çupin arasındaki savaşlarda büyük rol oynayan Türk askerleri Behram Çupin'in zafer kazanmasını sağlamışlardı. Nehravan Nehri kenarındaki çarpışmalarda Perviz'e karşı Behram Çupin'in yanında yer almışlardı. Aslında Anuşirvan zamanında Sasani orduları Yemen'i fethederken 520, Kumandan Vahriz'in idaresinde Türk askerleri bulunuyordu. Daha sonra Behram Çupin yine mağlup olmuş ve Tardu Kağan'a sığınmıştır. Bu sıralarda Toharistan ve Kunduz, Belh gibi ülkeler de Batı Göktürkleri tarafından fethedilmiş, Tardu'nun oğlu bir Tegin bu bölgeye idareci olarak gönderilmişti. Batı aleminde oldukça önemli başarılar elde eden Tardu, 599 yılından sonra Doğu Göktürk Devleti'nin iç işlerine karışmış ve yukarıda gördüğümüz Tolan'la işbirliği yaparak onun ölümü üzerine de kendini Puçiya, Bilge ünvanıyla bütün Göktürklerin Kağan'ı ilan etmişti. Fakat Tolon gibi o da Çin entrika ve hilelerinden kurtulamadı. Töles boyları isyanı neticesinde ordusu dağılınca kendisi Tuyu Hunlara sığındı. Bundan sonra onun akıbeti hakkında hiçbir malumata tesadüf edilmemektedir. Dolayısıyla 603 yılını onun sonu olarak kabul etmek uygun olur. Tardu'nun Doğu Göktürk Devleti içinde yaptığı mücadeleleri yukarıda anlattığımız için burada tekrar anlatmaya lüzum görmedik. 752 Tardu'nun sonu ve belirsizlik ortamı. Tardu'nun 603 yılında ortadan kalkmasından sonra onun oğullarından Tulu'nun oğlu Çulo tahta geçti. Diğer taraftan Doğu Göktürklerinden Apa'nın nesli de Batı Göktürk Hanedanı olarak kaynaklarda gösterilir. Buna göre APA 587'de yakalanınca Baga Khan tarafından ona bağlı boyların ileri gelenleri Ying Su Tegi'nin oğlunu Nili Khan ünvanıyla başa geçirdiler. Ancak bunlar daha sonra başarılarını devam ettirmediler ve 600 yılında gidip Çin'e teslim oldular. 603 yılında Tardu'nun Tüyü Hunlara sığınmasıyla ortaya çıkan boşluğu Nili'nin oğlu Taman Tegin, Çulo Khan ünvanıyla doldurmaya çalıştı. Belirli bir mevkide sürekli oturmayan Çulo iki başkent kurdu. Bunlardan biri olan Taşkent'in kuzeyinde kurduğu merkezle Soğut ülkesini idare ederken Kuca'nın kuzeyindeki merkeziyle doğu kısmını yönetiyordu. Fakat hakimiyeti altındaki Toles boylarından fazla vergi almak istemesi saltanatını derinden sarstı. Sir Tarduşların reisi baskılara dayanamayarak isyan edip Çulo'yu mağlup etti. Çulo düştüğü zor durumdan Çinlilerin desteğiyle kurtulmaya çalıştı. 753. Haksız savaşa isyan. Ancak Çulo'nun haksız yere Çinliler adına Tüyü Hunlara saldırmak istemesi üzerine kendine bağlı boylara karşı gelince zor durumda kalıp kaçarak Suveyi Hanedanı'na sığındı. 612. 613 yılında Çinlilerin hesabına Korelileri yendi. Doğu Göktürk Kağan'ı Şipi daha sonra Hosan'a Çulo imvanını alan bu beyi Tang Hanedanı'ndan teslim alarak öldürdü. Onunla beraber gelen beylerden kardeşi Kül Tarduşat ve Tanayi Tegin de önemli başarılar kazandılar. Tang Hanedanı'nın kuruluşuna önemli katkıda bulundular. Tardu'nun torunu Tulu'nun oğlu Şekuei şadlık rütbesiyle idare ettiği Batı Göktürk bölgesinde kağanlığını ilan etti. Çulo Çin'e sığınınca tek başına kaldı. Çulo Kağan'ın 611 yılında Çin'e gidip Sui İmparatoru Yang'a bağlanmasıyla Batı Göktürklerinde hakimiyeti yine Tardu'nun torunlarından Şekuei'ye geçti. Tardu'nun torununun torunu Natolunu'nun oğlu olan Şekuei kısa zamanda dağınık boyları bir araya toplamıştı. Zaten başsız kalan milletin kendisi onu seçti. Başkentini Kuca'nın kuzeyindeki Sanmişan'da kurdu. Eskiden olduğu gibi doğuda Altay dağları Doğu Göktürkleri ile sınır olmuştu. Tunhuang'ın batısındaki Yeşim Taşı Kapısı geçidi denilen mevkiin dışındaki yani bütün Doğu Türkistan onun idaresine girdi. Batıda ise Hazar Denizi ulaştığı son nokta olmuştu. 754. Batı Göktürk Devleti'nin yeniden kuvvetlenmesi ve hızlı son. Tung Yabgu. Doğu Göktürk Devleti'ne tamamen düşmanca bir tavır aldığı görülen Şekuei çok geçmeden öldü. 619. Ölümünden sonra yerine geçen küçük kardeşi Tung Yabgu Kaan oldu. Cesur, zeki, taktikçi bir şahsiyete sahip olduğu bildirilen ve özellikle savaşta mükemmel olan Tung Yabgu Kaan'ın ilk işi kuzey bölgelerde yaşayan bütün Töles boylarını kendine bağlamak oldu. Posu'ya, İran'a karşı büyük bir rakip olarak ortaya çıkmıştı. Güneyde Kaşmir'e kadar her tarafı kendi idaresine aldı. Başkentini Kuca'nın kuzeyindeki Sanmişan'dan Taşkent'in kuzeyindeki Binpınar'a, Çiyençuan nakletti. Bundan sonra Batı Türkistan'da meskun bütün Soğut devletçiklerinin hepsini teker teker itaati altına aldı. Bir ilteber ile onları yönetirken Tudun ile vergilerini topluyordu. Dolayısıyla Çin'e giden vergilerin zenginliği artık kalmamıştı. Batı Türkistan olarak tanınan sahada Fergana, Taşkent, Buhara, Semerkant, Kaşgar, Kuca, Hoten, Turfan, Aksu gibi vahalarda bulunan şehir devletçikleri sahip oldukları tarım ve doğal kaynaklar açısından çok zengindi. 600'lü yılların başında Suveyi Hanedanı İmparatoru politikasını değiştirerek adı geçen zenginliklerine göz dikmişti. Göktürklerin zayıflamasının da bunda rolü vardı. Çin, elinin uzanabildiği yerlerdeki devletçikleri vergiye bağlamıştı. Tung Yabgu'nun kuvvetlenmesi, bölgede hakim olması üzerine Çin'e akan zenginlikler yön değiştirip ona gelmeye başladı. Kaynaklar da bunu oralardan gelen vergilerin zenginliği artık kalmadı şeklinde yorumlamıştır. Buna rağmen 620 yılında Çin'e dostluğunu göstermek maksadıyla balık yumurtası sunmak için elçi gönderdi. 622 yılında Doğu Göktürkleri İlkhan idaresinde Tang İmparatorluğunu büyük bir baskı altına almıştı. Aynı sıralarda kış mevsiminde kuvvetli bir ordu ile Tung Yabgu İlkhan'a hücum edecekti. Çok korkan İlkhan elçi yollayıp onunla barış yaptı. Daha sonra Çin'e elçi gönderen Tung Yabgu evlilik yoluyla ittifak yapmak istedi. İmparator Cao Cu önce Batı Göktürklerin kendilerinden çok uzak olduğunu, acil bir durumda hiçbir faydası olmayacağını düşünerek bu ittifakı reddedecekti. Vezirlerden Feng Tei, İlkhan'ı yenmek için mutlaka uzak ile işbirliği gerektiğini, sonra Çin kuvvetlendiği zaman onları kolayca tesiri altına alabileceğini söyleyerek imparatorunu ikna etmeyi başardı. Bunun üzerine Tao Li elçi olarak Yabgu Khan'ın yanına gönderildi. İlkhan bu sıralarda sürekli Çin'e saldırdığı için Batı Göktürk Devleti'nin yolu tıkalıydı. Bu sebepten evlilik gerçekleşemedi. Arkasından 627 yılında Erkin Chenshutung, Çin elçisi Tao Li ile birlikte Tung Yabgu'nun elçisi sıfatıyla Tang Sarayı'na geldi. 10 bin altın kemer, altından tel eşyalar ve bin baş atı hediye olarak sundu. Ülkesi o kadar kuvvetli olmasına rağmen Karluk boylarının çoğu isyan etti. Çin'e devamlı taarruzlar yapan İlkhan, Tung Yabgu'nun Çin ile yakınlaşmasını istemiyordu. Ona elçi göndererek Tang Hanedanı'nın kızıyla evlendiği takdirde gelinin kendi topraklarından geçeceğini, o zaman yakalayacağını söyleyerek tehdit etti. Tung Yabgu bundan dolayı endişelendi ve evlilik işi kesin olarak bitti. Ülkesinde huzursuzluklar gittikçe artan Tung Yabgu, 630 yılında amcası Bagatur tarafından öldürülmek suretiyle ortadan kaldırıldı. Arkasından amcası kendisini Bagatur Hoçuğu Lipi Kağan ilan etti. Tung Yabgu'nun ölümüne çok üzülen Çin İmparatoru Tayi Tusung, onun cenaze töreninde yakılmak üzere mücevherli ipek elbiseler yollayarak verdiği değeri gösterdi. Bundan sonra tamamen karışıklıklar içine sürüklenen Batı Göktürk ülkesi kendini toparlayamadı. Hanedandan oldukları anlaşılan beyler, kendi bölgelerinde Tang Hanedanına bağlı halde varlıklarını sürdürdüler. 17. ayrımın sonu, sayfa 151.